Ordu, kışlalar, fabrikalar, çiftlikler, sınır boyları, hülasa çağdaş bir devletin ülkesi ve sorunlarıyla karşılaşacaklar. Yarın bunlarla ayrı ayrı karşılaştıkça bu genç insanlar onları önceden duymuş olmalı ki yadırgamasınlar. Bizim çocukluğumuzda Anadolu askerleri şehirleri rüyada gezer gibi gezerlerdi. Anlamadan, karışmadan ve sevmeden sonra bu askerler terhis edilir köylerine dönerlerdi. Ama sel gider, ortada kum bile kalmazdı. Oysa şimdi toplum ölçüleri, sorunları ve vasıtalarıyla bir top gibi yoğrulup hali hamur oluyordu. Hulasa gece derslerine çok şeyler sıkıştırmaya çalıştım. Öyle ki yavaş yavaş bu derslere kursa yazılmış çocuklarıyla birlikte hasırını, kilibini, koltuğunu alan babalar, kardeşler, amcalar da gelmeye başladılar. Engel olmadım. Mekteple köyün birbirine kaynaştığını, öğretimle halk eğitiminin gittikçe yoğrulduğunu görerek sevindim bile. Hatta bana bir gün yatalak imam beklemediğim sözler söyledi. Hoca, köyde mektepte caminin farkı şudur ki, köyde cami halkın malıdır, mektep ise devletin. İmamı müezzini cemaat arar bulur tutar. Yahut da imamı devlet bile gönderse o hemen halka karışır, halkın malı olur. Öğretmen ise daima devlet memurudur. Köyde cemaatle devlet caminin kapısında birbirinden ayrılırlar. Halbuki cami ile mektep arasında sınır olmamalı, halkın bir şeylere inanması lazım ama İmanla bilgi birbirini tamamlamalıdır. Bakıyorum sen milleti mektebe dadandırdın. Eğer genç olsaydım ayağına karpuz kabuğu koyardım ya. Hele yürü bakalım iş nereye varacak. O gün imamla bu sorunları epey didikledik. Bana öyle geldi ki köyde bu işler yan yana pekala düzenlenebilir ve yürür. Köyü ne camiden ne mektepten ayırmak mümkün. Öyleyse camiyle mektep niçin karşı karşıya gelsin? Devletle cemaatin caminin kapısında ayrılmalarına ne lüzum var? Allah'ın hakkını Allah'a, Kaiser'in hakkını Kaiser'e ver diye İsa galiba bir gerçeği dile getirmiş. Mektepte caminin yöneticilerini müşterek bir dille birbirlerini anlayarak yetiştirmek gereğini ben ilk defa ekmeksiz köyde bir imamdan dinledim. Kış ayları fena geçmiyordu. Çocukların ilk karnelerini dağıttığım zaman köy çalkalanmıştı. Köy sokaklarından geçerken nice kadınlar, gelinler bana "Bizim bebelerimiz ne vakit okuyacak?" diye daha yaşlıca çocuklar için açacağımız mektebi soruyorlardı. Onlara ancak gelecek yıl bir çare düşünecektik. Ama bu mektep hasreti beni sevindiriyordu. Bir zaman Atatürk'ün arkadaşlarından biri bana onun bir sözünü nakletmişti. Sakarya Muharebesi'nden önceymiş. Ele geçen son asker kalıntıları derme çatma kıyafetleriyle Ankara istasyonundan vagonlara bindirilip, şimdi bizim Keltepe'nin de bulunduğu tepelere, dağlara sevk olunuyormuş. Atatürk Ankara istasyonunda bir sandalyeye oturarak yorgun gözlerle onları seyrediyormuş. İşte tam o sırada tren ilk düdüğünü çalmış. Açık ya da 40 kişilik vagonlarda bir kaynaşma başlamış. İkinci düdükte bu kaynaşma artmış. Kalanlar, gidenler, uğurlayıcılar, görevliler son dakikaların heyecanı içindeymişler. Tam o sırada açık vagonların birinde bir silah patlamış. Bunu diğer vagonlardan diğer silah sesleri izlemiş. Öyle ki biraz sonra Ankara istasyonu meydanı bir donanma gecesinde gökleri saran donanma fişeklerinin gürültüleri gibi yaylım sesleri içinde kalmış. Atatürk'ün yanındaki yaverler derhal trendekilerin üzerlerine atılmak, silah atışlarını durdurmak için fırlamak istemişler. Belki olanları Atatürk'e karşı bir disiplinsizlik sayarak, belki havaya yanan ve yarın Sakarya'da lazım olacak olan fişeklere acıdıkları için. Fakat Atatürk'ün yüzü birden değişmiş. Uykusuzluktan, yorgunluktan süzülen sararmış yüzünü birden zinde bir kan dalgası kaplamış. Ayağa fırlamış. Vagonlara atılmak ve silah seslerini durdurmak isteyen yaverlerden birini kolundan yakalamış ve bağırmış. ''Bırak çocuk, bırak, ne yapıyorsun? Görmüyor musun ki asker harbi ilk defa kabul ediyor. Ben hep bu günleri bekledim.'' Evet, askerin harbi kendiliğinden kabul etmesi gibi köylünün de mektebi kabul etmesi, benimsemesi lazım. Köylü mektebi kabul etmedikçe biz köye istediğimiz kadar öğretmen gönderelim, mektep kuralım. Beklediğimiz netice daima yetersiz kalacaktır. Hulasa bu kış benim için öğretmenlik hayatımın en garip, en düşündürücü kışı oldu. Hayatımdan her gün biraz daha memnundum. Ekmeksiz köyde benliğimi her gün biraz daha tanıyor, biraz daha buluyordum. Sanki o güne kadar geçirdiğim meslek hayatım benim için yalnız bir deneme devresiydi de asıl öğretmenliğime şimdi yeni başlamış oluyordum. Oysa artık emekli bir öğretmendim. Yani şu emekli ve tükenmiş insan. Ankara'dan, evimden de daima iyi haberler alıyordum. Her hafta Polatlı pazarına inen köylüler bana eğitim memuru eliyle gelen mektuplarımı getirirlerdi. Ben de evime muntazaman yazardım. Beni merak etmemelerini, sıhhatimin emsalsiz olduğunu, odamın, mektebin sıcak ve rahat olduğunu, dağların, kırların bir kış cenneti içinde ışıdığını yazardım. Onların mektuplarında da güzel sözler vardı. Torunlar bizim keklik pınarı türküsünü mahalle çocuklarına öğretmişler. Geceleri evlerde toplanınca bütün çocuklar bir koro teşkil eder, ortalığı çınlatır birbirine katarlarmış. Keklik pınarı, keklik pınarı, çiçekleri kırmızı, kuşları sarı. Bunları okudukça dalıyordum. Bazen kendimi zapt edemiyor, hıçkırarak ağlıyordum. Ama zavallı ben demeye dilim varmıyordu. Niçin zavallı olayım? Niçin zavallı olacakmışım? Şubat ayı ortalarında Ekmeksiz Köy etrafındaki tepeler, dağlar ve kocaman Sıtmabükü Ovası kalın bir kar örtüsü altında kaldı. Fakat gene de zaman zaman Ankara'dan gelen yolcular oluyordu. Bunlar bir cip, bazen de hafif bir sahra arabası içinde yoldan görünüyorlar, köye giriyorlar, mektebin kapısına dayanıyorlardı. Öyle ki Sarıçavuş'un bunları ara sıra gözden kaçırdığı ve daha onlar köye dalmadan bana haber yetiştiremediği için utandığı, kederlendiği olurdu. ''Bunlar şeytan mı efendi? Hem bu saygısızlık, bu köyün başı var, adamı var, yolu erkanı var. Yol geçen hanına mı dalıyorsunuz, mübarekler?'' Onun gönlünü alırdım. Mektebe misafir damlayınca hemen çaydanlığa sarılır, çay hazırlamaya başlardı. Gelenler Sıtmabükü'ne bazı sondajlar, düzeltmeler için gelirlerdi. Çaylarını içip hemen bataklığa dalarlar, işlerini kısa kesip arabalarına atlarlar, çeker giderlerdi. Bunlardan sonuncu ekip tam karın düşmesinden sonra geldi. Arabalarına patel Hüseyin'i kattım, ben de yanlarına sıkıştım. Bataklık kenarına varınca arabayı yolda bıraktık, Sıtmabükü'ne girdik. Yerler donmuştu. Onlar bir şakul çıkardılar, bir makine kurdular. Patel Hüseyin topal bacağına bakmayarak yanımıza gelmişti. Şakulü eline verdiler. Zavallı o eski süngü yarasının kas katı bıraktığı bacağını sürüyerek onların gösterdiği yere varmaya çalıştı. Hemen atıldım. ''Hele dur Hüseyin dayı, sana belki bir şey sorarlar, buradan ayrılma.'' Sonra Şakül'ü omuzladım, gösterdikleri istikamette ilerledim. Nihayet dur dediler, durdum. Yüzümü onlara çevirerek Şakül'ü önüme diktim, iki elle sımsıkı sarıldım. Onlar aletlerine bakarak benim vaziyetimi sağa sola ayarladılar. Sağa gittim, sola yöneldim, nihayet asıl aradıkları noktada dikildim. Fakat burası hafif batak çaydı. Karın altında donmuş toprak yoktu. Her geçen an yavaş yavaş batak çözülüyor, ayaklarım batıyordu. Onlara burası batak diyemedim. Önce şöyle kenardan ve ayaklarımın altında sağlamca bir toprak, bir taş parçası bulmaya çalıştım. Yoktu. Aletlerinin başında olanlar bulunduğum yerdeki karlı çürük toprakları görmüyorlardı. Ellerini sağa sola açarak bana yeni işaretler veriyorlardı. Böylece tam çamurun ortasına sürüklendim. Çamurlar, sular önce çizmelerimin tamam kısmını örttüler. Sonra daha da yükseldiler. Öyle ki aletin başındaki mühendisler bana ''Tam orada dur, sakın kımıldama'' gibi işaretler verdikleri zaman çamur dizlerime yaklaştı. Boyum gittikçe küçülüyor gibiydi. Onlar kağıtlarla meşguldüler. Nihayet çizmelerim tamamen batağa gömüldü. Mırık, pis bir bataklık suyunun çizmelerimin konçlarından çoraplarıma, ayaklarıma süzüldüğünü duydum. Az sonra dizlerimden aşağısı tamamen batak içine daldı. Batak suları soğuktu, buzluydu. Önce pek umursamadım, dayanabilirim sandım. Az sonra ayaklarım donar gibi oldu. Önce buz gibi bir soğukluk duygusu, sonra duygusuzlaşma. Çizmelerimi dolduran çamurların içinde ayak parmaklarımı oynatmaya çalışarak onları ısıtmaya, kanı harekete getirmeye uğraştım. Parmaklarım buzlu bir çamurla yapış yapıştı. Fakat asıl dert elimdeki şakuldeydi. Onu düz, dik, hareketsiz ve yüksekte tutmak gerekti. Oysa ben çamura dalıyordum. Önümde onu dayayacak bir sağlam toprak parçası yoktu. Şakul batarsa mühendislerin işaretleri yanlış olabilirdi. Bütün gücümü topladım. Cıvık içinde donan, hissizleşen ayaklarımın derdini bir tarafa bıraktım. Vücuduma yayılan ürpertili soğuk dalgasını yenmeye çalıştım. Şakul doğru durmalıydı. Bütün gücümle onu havada ve dimdik tutmaya gayret ediyordum. Yaşımın, halsizliğimin bana bu kadar direnişi, dayanışı nasıl sağladığına hala şaşarım. Fakat insan bütün gücünü, bütün iradesini tek bir amaçla toplarsa beklenmeyen neticeler alabilirmiş. Vücuduma yapıştırdığım kollarımın arasında Şakul gittikçe ağırlaşıyordu. Ama gene havadaydı, gene dikti, bir bayrak gibi. Tam o sırada mühendisler işlerini bitirdiler. Elleriyle bana gel diye işaret ediyorlardı. Batak beni bırakmak istemiyordu. Onu dinlemedim. Ayaklarımı mırıktan kurtardım, yürüdüm. Şakul omuzumdaydı. Kış sonları, karlı tipili geçmişti. Köylü memnundu. Toprak suyunu alacaktı. Sonbaharda az çok yağışlı olmuştu. Mümkün olduğu kadar kışlık ekin ekilmişti. Eğer hasattan önce sağanak ya da dolu olmaz, toprak Nisan-Mayıs yağmurlarını da alırsa bu yıl bereketli bir mahsul beklenebilirdi. Yalnız kış sonunda davar fazla sıkıştı. Keltepe'de zaten sulu toprak olmadığından davara yonca kesi gibi yemler verilemez. Kışlar ince samanlı arpa kırmasıyla idare edilirdi. Halbuki son yıl zaten kurak geçmişti. Arpa bile kıttı. Davarda kışın az çok telafat oldu. Asıl kırılış baharda olacaktı. Fakat öyle görünüyordu ki şöyle böyle kırıp sararak bu kışı geçirecektik. Sulanır topraktan yoksulluk Keltepe'nin büyük derdiydi. Hele yamaç tarlalar büsbütün akıp kelleştikten sonra bu sulu tarla haseti büsbütün uykuları kaçırıyordu. Bana öyle geliyordu ki bizim sıtma bükünü kurtarma davasına köylüler bunun için ses çıkarmıyorlardı. Bataklık kurursa, sığır yayılımı azalsa bile hiç olmazsa yorulmamış taban toprak ve belki de biraz sulu tarla bulacaklarını hayal ederek yapılanlara uzaktan ve susarak bakıyorlardı. Yoksul bir Anadolu köyünde böyle bir teşebbüs her kafadan çıkacak sesler arasında ve hükümet baskısı olmazsa kolay yürüyemez. Hoş iş başa düşünce ne olacağı da belli değildi ama şimdi Keltepe barış içinde uyuşturulmuş avunup gidiyordu. Ben kışın köyden pek ayrılmadım. Ara sıra Polatlı'ya indim. Aylıklarımı alıyor, oraya buraya uğruyordum. Eksiklerimi tamamlıyor, köye dönüyordum. Bazen bu aldığım aylıktan köye dönerken cebimde pek hazin bir şey kalıyordu. Fakat kiler dolu oldukça nasıl olsa ay başını bulurdum. O kış aşçılığı ilerlettim. Sade, basit yemekler icat ediyordum. Mesela bulgurlu, soğanlı, sirkeli bir et yemeği yapıyordum. Hafızla Sarıçavuş'a bakılırsa Polatlı'da dükkan açıp yalnız bu yemekleri yapmakla pekala geçinebilirdim. Bulamaç, kaçamak, mısır unu, peynir ve yumurtayla yapılan çalkama, yoğurtlu ya da salçalı un çorbası benim ihtisaslarım arasındaydı. Pekmezli hamur işlerini ancak misafir gittiğimiz evlerde yiyorduk. Bazen de Hafız'la Sarıçavuş ellerinde kaplar, bakraçlarla ya bir tavuk haşlaması ya da börek gibi yiyecekleri taşırlardı. Beylikköprü'deki Çekoslovakyalı'nın bana hediye yolladığı bir kavanoz bal dolabımda duruyordu. O ancak misafirlerin hakkıydı. Mektepte yaptığım yoklamalar işlerin iyi gittiğini gösteriyordu. Karlar, tipiler sabah derslerinde devamı pek aksatmadı. Yalnız bazı çocukların böyle havalarda ayaklarına giyecek papuçları yoktu. Birkaçının da üst giyecekleri acınacak haldeydi. Bir hafta sonu Polatlı'da kaymakamla bunları konuştuk. Birilerini çağırdı. Çocuk esirgeme kurumu üyeleri ve yerli zenginlerden bazıları geldiler. Çocuk esirgeme kurumunun kasası tam takırdı. Kasabadan köye yardım yapılıp yapılmayacağı da bir mesele sayılıyordu. Fakat boş dönmedim. Kaymakam bana cesaret veriyordu. Hocam sen bunlarla kışı idare etmeye bak ama bu iş böyle olmaz. Yazın bir araya gelelim bakalım ne yaparız. Bu işlerin idaresine galiba senin katılman gerekecek. Görelim Mevla neyler. Gece kursu biraz aksak gitti ama delikanlıların köy odası işime yarıyordu. Devamsızlık göze çarpınca oraya uğrardım. Onlara mektepten hiç söz açmazdım ama anlarlardı. Nihayet odada kendileri karar almışlar. Kursa gitmek istemeyen adını mektepten sildirecek, adını sildirmeyen kursa devam edecek. Yoksa odaya gelmek yok. Kimse adını sildirmedi. Hele gece derslerini biraz da eğlenceli konuşmalara dökünce sınıf tıklım tıklım dolmaya başladı. Mesela konferansın biri şuydu. Bir tavuk kaç yumurta yumurtlar? Bir besi koyunu kaç kilo süt verir? O günlerde elime geçen bir koyunculuk dergisinde İsrail'e ait rakamlar vardı. Bu dergiyi Polatlı'da bir resmi büroda açılmamış bir yığın halinde bulmuştum. Ben memurdan müsaade alarak bütün tomarı yüklendim. İçinde neler yoktu? Orada gördük ki İsrail'de bir besi aves koyununun rekoru bir sağım yılında 1050 kiloymuş. İsrail köyünde bir tavuğun ortalama yumurta verimi yılda 250'ymiş. Ama 320 yumurta veren tavuklar çokmuş. Orada ineklerden 2000 kilo süt alınıyormuş yılda. Halbuki bizim köyde bir koyun yılda 40 kilo süt verirse kahraman sayılıyordu. Tavukların yılda 60'dan fazla yumurtladığını bilen yok. Bizim ineklerin ortalama sütü de bir sağım yılında 300 kilonun pek üstünde olamazdı. Bir başka gecede onlara Beylikköprü'deki Baha'yı anlattık. Hepsi Beylikköprü'yü biliyorlardı. Baha'yı bir tamirci diye işitenler de vardı. Ama Baha'nın Beylikköprü toprağındaki duvarların arkasında ne yaptığından haberleri yoktu. O gece bunları dinleyenlerin hemen hepsi bana yapıştılar. Hoca hele bir havalar açılsın da bizi bu gavura bir götür. Ama ben biliyordum ki Baha bu canlı fakat tembel, beceriksiz yaratıkları daha uzaktan görse sopayla kovalardı. Bir kartpostal, sayfa 141. Nihayet hava ılıdı, eteklerde karlar erimeye başladı. İlk cemre düştü. Çiçeksiz, renksiz step baharının kokusu geldi. Karın altından yeşil ekin örtüsü şurada burada gözü okşamaya başladı. Köylü yaz ekimine hazırlanıyordu. Yalnız davarın hali iyi değildi. Bir köyün geçimi, bütün kaderi yalnız kıraç bir toprakla ilkel bir hububat ekimine, bir de çiğnenmiş verimsiz bir meralarda davar gütmeye bağlı kalırsa, orada her kış, her bahar, her mevsim ayrı birer kaygı konusu olur. Bu kaygıyı azaltmak için gelir kollarını çoğaltmak lazım. Kıraç tarlayı gübreli tarla, taban toprağını sulu tarla yapmak lazım. Yamaçlarda bağlar, kuru derelerin yerinde akarsular, dere boylarında ağaçlıklar, hulasa insana yiyecek hayvana yem yaratmak lazım. Ama nasıl? İşte ekmeksiz köyün bilmecesi buydu. Bu bilmece çözülebilirse... Günlerim hep bu düğümü kurcalamakla geçiyordu ama ne yapabilirdim ki? Bir gün Polatlı'da dolaşırken yarı gazeteci, yarı kitapçı bir bakkalın vitrininde bir takım kartpostallar görmüştüm. Bazısı Türkiye'ye, bazısı başka ülkelere ait çeşitli manzaralar. Kartpostallardan bazısı galiba Fransa'da bir harman zamanını gösteriyordu. Renkli bir köy yamaca yapışmıştı. Köyün ortasında bir kilisenin çatısı, sivri kulesi yükseliyordu. Sırtın başında eski bir şatocuk vardı. Sonra şatonun yamacında set set sıra sıra bağlar. Asma dizilerinin arası renk renk elbiseler giyinmiş, üzüm devşiren kadınlarla doluydu. Yamacın altında elma bahçeleri, dallar meyveden kırılıyordu. Ağaçların altında küme küme elma yığınları. Ufukta altın başaklı tarlalar, harmanlar görünüyordu. Şurada çiftlik harmanları, ötede üzüm küfeleri, kadana gibi bir ata iki taraflı yüklemiş bir çiftçi. Ağaç bir mataradan su, belki de şarap içen güzel bir kadın vesaire. Bu kartpostalı aldım, yatağımın başucuna astım. Şimdi başucumda iki resim oldu. Biri benim Ankara'daki Semra'm, ninesi, yeğenleri, amcaları, teyzeleri. Diğeri bu kartpostal. Bir rüya, uzak, erişilmez bir rüya. Ekmeksiz köyde odama kapanıp da bu kartpostala dalarken kasvetli kış sonunun akşam karanlığı köyün üstüne çökerdi. İşte tam o anlarda kapı aralanır, elinde bir bulgur pilavı sahanı, koltuğunda sopası, hırpani kıyafetiyle sarı çavuş görünürdü. Sırıtır sahanı masaya bırakır, sobanın ateşine bakar ve her zaman aynı sözleri mırıldanırdı. Gene daldın efendi, galiba gene aklına Ankara'daki teyzemiz geldi. Karşılıklı gülüşürdük. Havalar düzelirken bizi telaşlandıran önemli bir şey oldu. Bizim imam hastalanmıştı. Haberi bir sabah tam derse başlarken getirdiler. Dersi kestim. İlaç kutusunu kapınca imamın evine koştum. Kapıları kimseye sormadan açtım. İmamın odasına daldım. Hoca sedire yatırılmıştı. Başının altını, yanlarını yastıklarla beslemişlerdi. Üstüne kalın yorganlar örtmüşlerdi. Oda cehennem gibi sıcaktı. Hoca perişandı, gözleri sönmüş gibiydi. Elmacık kemikleri kısmında hasta bir pembelik belirmişti. Yüzü ölü yüzü gibiydi, zorlukla nefes alıyordu. ''Geçmiş olsun hoca.'' Gözleriyle cevap verdi. Konuşmak isteyince ağzından hırıltılı sesler geliyordu. Lafının sonunu da getiremedi. Elimi alnına koydum, ateş gibi yanıyordu. Nabzını elime aldım, deli gibi atıyordu. Ateşin derecesi meydandaydı ama gene de dereceyi kutusundan çıkarıp üzerine biraz kolonya döktükten sonra imamın dudakları arasına yerleştirdim. Termometreyi alınca imamın 40 derece ateşle yattığı anlaşıldı. Bu yaşta bu ateşe zor dayanılırdı. Soruşturdum, hoca 2 gündür yatıyormuş, ateşi hiç düşmemiş. Göğsü, omuz başlarının arkası ağrıyormuş, hafif öksürüğü varmış, zor nefes alırmış. Hoca pnömoniye tutulmuş olsa gerekti, önce ateşi kontrol altına almak gerekti. Ev halkına biraz sıkıştım, niye haber vermedikleri için? Hocaya biraz gülümsedim, saçını sakalını okşadım. Sonra hemen hafızla ilaç kutusunu açtık. Biraz ılık ıhlamurla hocaya bir antibiyotik yutturabildik. Kaymakamın bize hazırlattığı ilaç kutusunda aspirinden, kininden, tentürdiyota, penisiline kadar bir şeyler vardı. Ben de Ankara'dan gelirken yanımda bazı ilaçlar getirmiştim. Teyzeye antibiyotiklerin nasıl alınacağını anlattım. Sonra hemen mektebe dönerek bir mektup yazdım. Muhtar gençlerden birini atlandırdı. Onu Polatlı'ya saldık. Eğitim memurunu bulacak, o da kaymakamdan bize acele doktor göndermesini isteyecekti. Hocaya herhalde iğne de yapılmalıydı, cesaret edemedim. Mektep dağıldıktan sonra hocaya gittiğim zaman halinde pek bir değişiklik yoktu. Doktorun da ne vakit geleceği belli değildi. O zaman bir karar vermek zorunda kaldım. Ev halkını odadan çıkardım, sonra hocaya yaklaştım. ''Hocam, dünyada ömrümüz oldukça Allah dert verir ama derman da arayın der. Doktor değilim ama bana kalsa senin nefes yolların hasta. Bu hastalığın şimdi ilaçları var. Artık beni öğretmen değil doktor bileceksin. Ne dersem yapacaksın.'' Sana iğne yapacağım. Belki hiç iğne yaptırmadın. Şimdi iğnelenmek, peynir ekmek yemek gibi yaygındır. Bu sayede nice ağır hastalıklar hastalık olmaktan çıktı. Haydi bakalım, tedbir bizden, şifa Allah'tan. Hoca ne razı ne de karşıydı ama gözlerinden söylediğimi anladığı belliydi. Kadere boyun eğdi. Enjektörü çıkardım. Hafız bunu dışarıda gaz ocağında bir kap içinde kaynatacaktı. Ben penisilin şişesini ona karıştıracağım fizyolojik su tüpünü hazır ettim. Hafız gaz ocağında kaynayan enjektörü kabıyla getirdi. Ona da dışarı çıkmasını işaret ettim. O zaman imam kapalı gözlerinden yaş damlaları sızarak kendini bana bıraktı. Onu hırpalamadan iğne işi tamamlandı. İmam yatağında gene eski vaziyetini aldı. Sonra dışarıdakileri çağırdım. Bir sandalye alarak karşısına oturdum. İmama, ''Hocam sen artık konuşma, dinlen. Ben senin yerine konuşurum.'' dedim. Hoca biraz gülümser gibi yaptı. Sonra teyzeden bir kahve istedim. Ev halkıyla şakalaşmaya başladık. Öyle ki biz evden ayrılırken bu evdeki ölü sessizliği dağılmış, hava ferahlamıştı. Doktor ancak ertesi sabah geldi. Daha kapıdan girerken çantasına sarıldı. 2 dakika geçmeden de pnömoni dedi ama hafif geçiyor. Derin bir nefes aldım. Ona yaptıklarımı anlattım. Doktor bana takıldı. Hoca galiba ekmeğimizi elimizden alacaksın. Sonra bir iğne daha yaptı. Aynı ilaca devam etmemizi istedi. Bir kahve içti. Gelmişken köyü bir dolaşayım dedi. Hafız'ı yanına kattık, vedalaştı çıktı. İmamın ateşi ancak gece düştü. Hoca ilkbahara biraz halsiz ve nekaat halinde kavuştu. Ondan sonra köyde bana doktormuşum gibi bakmaya başladılar. Muhtar takılıyordu. Hoca, yoksa sen gizli din mi kullanıyorsun? Doktor musun, öğretmen mi? Ama iyi oldu. Nicedir ayağımın topuğu zonklar duruşuna da bir ilaç bulsan. Senin ilacın at gibi koşmaktır muhtar. Arkandan atlı kovalar gibi her gün sıtma bükünü iki defa dolanacaksın. Ağlayan muhtar. Sayfa 145. Öğretim yılı sona erdi. Bahar işleri açılınca gece kursunu biraz kısa kestik. Anladık ki gelecek yıl bu işi daha geniş düzenlemek kabil olacak. Aldığımız neticeler fena değildi. Şunu da anladım ki köylerde bu gibi kursları köyün, memleketin hayatına, sorunlarına bağlamak lazım. Yoksa dar bir okuma yazma öğretimi yetişkinler için çekici olmaz. Mesela kursun son günleri seçimlere rastladı. Bizim Keltepe siyaset dışı bir yerdi. Ben köyde birkaç seçim gecesi tertipledim. Daha ilk geceden bunu bir tartışma haline getirdik. İkinci gece sınıf kalabalıklaştı. Üçüncü gece ise bizim kurs bir seçim toplantısı haline aldı. İlk tartışmayı köyde muhtar seçimi üstünde uyandırdık. İş mebusların cumhurbaşkanının seçimlerine kadar dayandı. Muhtar durduğu yerde tepiniyordu. Efendi, sen bunları anlatma. Bu Keltepe milleti bunları öğrenirse ben bu köyün dizginlerini tutamam. Keltepe milleti hem gülüyor hem karşılık veriyordu. Elbette tutamazsın ya. Nasıl var mıymış milletin mühürlerini kesene toplayıp mazbatalara basmak, beni seçtiler diye. Son konuşmayı partilere ayırdım. Komşu köyler parti kavgalarından kırılıyordu. Ekmeksiz köy bu işte de kendi içine kapanmıştı. Zaten bu köyü kimse saymamış, kimse kurcalamamıştı. Bu ilçede ekmeksiz köy sanki yoktu. Kurs dağılırken delikanlılar öğrendiklerini ortaya koydular. Bunlardan birisi yazı tahtasına kalktı. Ortaya bir Keltepe yazdı. Aradan bir çizgi çekti, Sakarya özüne vardı. Sonra Beylik Köprü'yü işaretledi, tren hattını çizdi, hat uzadı bir noktaya vardı. Oraya da Ankara yazdı. Sonra çizgiler açıldı, yıldızlandı. İstanbul, İzmir, Mersin, Zonguldak, Erzurum, Van. Sonra bunları kıyılar, sınırlarla çevirdi. Tahtada bir ülke belirdi. Ortasına kocaman bir Türkiye yazdı. Köylüler sanki bir mucize yaratılıyormuş gibi susmuşlardı. Tahtada beliren çizgileri izliyorlardı. Tahta başındaki delikanlı hem çizgileri çekiyor hem çizdiklerini anlatıyordu. En son kelimeyi de yazınca cemaate döndü, şöyle konuştu. İşte burası Türkiye, bizim vatan. Yarın Kur'an'ımız çıkınca nereye derlerse oraya varacağız. Her yeri bir. Sözlerini böyle tamamladı. Toplantı iyi bitti. Misafirler ayaklanınca çocuklar dışarı fırladılar. Mektep kapısından yola doğru iki taraflı sıralandılar. Mektebin kapısından önce muhtarla köy ihtiyarları görününce çocuklar davrandılar. Ama muhtar çıkıştı. Bre cahal, önce hocanın eli öpülür. O yıl gece kursu böyle kapandı. Küçüklerin ayrılışı daha dokunaklı oldu. Muhtar daha iki gün öncesinden bana takıldı. Bu işlere beni çağırma efendi. Cahallığım artık gücüme gidiyor. Ama ihtiyarları arkasına takıp törene ilk gelen gene o oldu. Onları baş köşeye oturttuk. Dershanenin bütün duvar boylarını bu sefer kadınlar doldurdu. Ablalar, analar, nineler ve hepsinin de eteklerinin, dizlerinin de diplerinde ya da kucaklarında kımıl kımıl kaynayan mini mini bir müstakbel Keltepeliler ordusu. Eski Türkmen'in kadın erkek topluluğu Keltepe'de zaten pek kaybolmamıştı. Çocuklar sıralarda dimdikti. Başları yukarıdaydı, sıcak, canlı, cesur bakışları ışıl ışıldı. Onları çevreleyenlerin hallerinde de güleş, cana yakın ve inanan bir hava vardı. Bir yakınlık, bir inanma, benim bu yılki asıl kazancım galiba bunlardı. Herkes yerlerine yerleşip sesler kesilince onları bakışlarımla okşadım. Söz benimdi ama konuşacak halde değildim. Çocuklara bir işaret verdim. Hep birden ayağa kalktılar. Sınıfta tatlı bir rüzgar esti. Yaşlı kadınlar daha şimdiden yüzlerini bir tarafa gizlemeye çalışarak yaşmakların ucuyla gözlerini siliyorlardı. Sonra haydi bakalım dedim. Şimdi geyiklerin şarkısını söyleyeceğiz. Bir el işaretimle birden şakıdılar. Dedem benim yaşımdayken yaylamızda geyikler ceylanlar dolaşırdı. Dereler sular çağlar. Güllerde, söğütlerde hep bülbüller öterdi. Karanlık dere, karanlık dere, söyle bana şimdi, senin şenliğin nerede? O günü daha fazla anlatmayacağım, çünkü anlatamam. Dershanedekiler dağılırken sarı çavuş omuz başımda mırıldanıp duruyordu. Sen düpedüz hokkabazsın efendi, bu domuz muhtarın bu köyde bugüne kadar ağladığını gören mi oldu ki? Bizim bir yüzbaşımız vardı da Arabistan cephesinde. O sırada ben pek sarı çavuşu dinleyecek halde değildim. 6. dizinin sonu, sayfa 147.